Ayrım 7.
Sayfa 75. Babalarımızın Tanrısı, sonsuz olan lütfunu, esirgemeni anımsa, bizi kendinden uzaklaştırma, eksikliklerimize yüz çevirme, ama rahmetinin büyüklüğü ve esirgeyiciliğinin sonsuzluğuna göre suçlarımızı ve günahlarımızı küçük gör. Yüreğimizi temiz kıl, sinemizde temiz bir ruh tazele. Hepimizi sana imanla güçlendir, umutla sertleştir, birbirimize karşı gerçek bir sevgiyle canlandır, bize babalarımıza verdiğin mal ve mülkümüzün öz savunması için bizi birlikte silahlandır. Onursuzların çarlık asası kutsal ulusumuzun üzerine kalkmasın. İman beslediğimiz, umut bağladığımız Ulu Tanrı, esirgeyiciliğine olan umudumuzda bizi utandırma, bir lütuf işareti ver, bizden ve Ortodoks mezhebimizden nefret edenler görsünler, mahvolsun, yok olsunlar. Adının Tanrı olduğunu, bizim senin kulların olduğumuzu bütün ülkeler bilsinler. Bugün esirgeyiciliğini göster bize Tanrım, bizi kurtuluşa ulaştır, kullarının ruhunu esirgeyiciliğinle esenlendir. Düşmanlarımızı yere vur ve yakın bir zamanda onları sana iman edenlerin ayakları altına ser. Zira sen onların dayanağı, yardımcısısın. Utku sana umut bağlayanlarındır. Baba, oğul, kutsal ruh, sana şimdi ve her zaman sonsuz şükürler. Amin. O duygulu durumunda bu dua Natasha'da güçlü bir etki yaptı. Musa'nın Amalek'te, Gedeon'un Madian'a, Davut'un Golyat'a utkusu ve Kudüs'ün yıkılması üzerine sözleri dinledi. Yüreğini dolduran bir duyarlılık ve sevecenlikle Tanrı'ya yakardı. Ama bu duada Tanrı'dan ne istediğini iyice bilmiyordu. Temiz bir ruha, yüreklerin imanla, umutla güçlendirilmesine, sevgiyle canlandırılmasına ilişkin isteğe bütün yüreğiyle katılmıştı. Ama daha bundan birkaç dakika önce düşmanlarını sevmek, onlar için dua etmek için çok olmalarını isterken, şimdi ayaklarının altına serilip çiğnenmeleri için dua edemiyordu. Ama dizüstü okunan duanın doğruluğundan da kuşku duyamazdı. İnsanların günahları yüzünden uğrayacakları cezayı ve özellikle kendi günahlarını düşünerek ruhunun derinliklerinde dindarca ve titretici bir korku duyumsadı. Herkesi de kendisini de bağışlaması için, yaşamda herkese de kendisine de esenlik ve mutluluk vermesi için Tanrı'ya yakardı. Ona öyle gelmişti ki Tanrı sesini duymuştu. 19. Pierre Rostov'lardan ayrıldığı Natasha'nın minnetli bakışlarını anımsayarak gökyüzünde duran kuyruklu yıldıza baktığı, önünde yeni bir ufkun açıldığını duyumsadığı günden beri ona hep acı veren sorunu, dünyevi olan her şeyin boş ve anlamsız olduğu sorununu düşünmeyi bırakmıştı. Eskiden her iş arasında düşündüğü bu korkunç soru, niçin, neden sorusu yerine şimdi başka bir soru ve önceki sorunun yanında değil, onun düşüncesi geçmişti. Dinlediği zaman ya da kendisi anlamsız bir söz söyleyince, insanların alçaklığına, anlamsızlığına ilişkin bir şey okuyunca ya da öğrenince, eskiden olduğu gibi dehşete düşmüyordu. Her şey böyle kısa ömürlü ve bilinmez olduğu halde, bütün insanların niçin bu deyin uğraştıklarını kendi kendine sormuyordu. Ama son kez gördüğü biçimiyle onu anımsıyordu. Bütün kuşkuları siliniyordu, aklına takılan bütün sorulara yanıt verdiği için değil, onun suçlusu olmayan başka ışıklı bir alanına, yaşamaya değen güzellik ve aşk alanına götürdüğü için siliniyordu. Nasıl bir bayağılık aklına gelirse gelsin, kendi kendine şöyle diyordu. Bırak falanca kişi devleti ve çarı soysun, devlet ve çarsa onu ödüllendirsin. Dün o bana gülümsedi, ona gitmemi diledi. Onu seviyorum, bunu hiç kimse bilmeyecek diye düşünürdü. Pierre gene kibar toplantılarına devam ediyor, gene öyle çok içiyor, aynı başıboş ve dağınık yaşamı sürdürüyordu. Çünkü Rostov'larda geçirdiği saatlerden başka geriye kalan vakti de geçirmek gerekti. Alışkanlık, Moskova'da edindiği dostlar onu kapıldığı bu yaşama direnilmez biçimde sürüklemişlerdi. Savaş alanlarından gittikçe daha çok telaşlandırıcı söylentiler geldiği, Natasha'nın sağlığının düzeldiği, onda artık eski özenli acıma duygusunu uyandırmaz olduğu bu son zamanlarda, giderek onun için daha çok anlaşılmaz biçim alan bir kaygı duymaya başladı. İçinde bulunduğu durumun uzun süremeyeceğini, bütün yaşamını değiştirecek felaketin yaklaştığını duyumsuyor ve sabırsızlıkla her şeyde yaklaşan bu felaketin belirtilerini arıyordu. Pierre'in Mason kardeşlerinden biri ona Napolyon üzerine Yuhanna'nın Apokalips'ten çıkarılan aşağıdaki kehaneti keşfetmişti. Dipnot, Apokalips, gelecekten haber veren Ahdi Cedid kitaplarından biri. Apokalips'in 13. bölümünün 18. ayetinde şöyle deniyor: "Burada hikmet var, akıl ve zeka sahibi kişi canavar sayısını saysın. Bu insanca bir sayıdır ve bu sayı 666'dır. Aynı hükmün 5. ayetinde "ve onun bir ağzı var ki büyük ve bayağı sözler söyler ve ona bir saltanat verilmiştir ki 42 aylıktır. Fransız harflerinde 10 harf İbrani temsili sayıları gibi biri anlatır, diğer harflerse şöyle bir görünüm sergiler: A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, K10, L20, M30, N40, O50, P60, Q70, R80, S90, T100, U110, V120, W130, X140, Y150, Z160. Bu ABC'ye göre sayıyla İmparator Napolyon sözü yazılınca elde edilen sayıların toplamı 666 olur. Böylece Napolyon'un Apokalips'te bildirilen canavar olduğu ortaya çıkar. Gene aynı işlem yapılınca canavarın egemenlik süresi olan 42'nin toplamı da 666 oluyor. Bundan da Napolyon'un iktidarının 42 yaşına geleceği, 1812 yılında sona ereceği sonucu çıkarılıyor. Bu kehanet Pierre'i çok etkilemişti. Canavarın, yani Napolyon'un iktidarına neyin son vereceğini kendisine sık sık soruyor ve harfleri sayılara çevirme yöntemiyle bu soruya bir yanıt bulmaya çalışıyor. İmparator Alexander Rus ulusu yazıyor, bunların sayılarını topluyor ama sonuç 666'dan ya fazla ya eksik çıkıyordu. Bu hesaplarla uğraşırken bir kez kendi adını da yazdı: Kont Pierre Bezuhov. Sayıların toplamı gene tutmadı. Yazıyı değiştirerek S yerine Z yazdı. Bir D ve artık olarak L ekledi ama istediği sonucu gene elde edemedi. Aranılan yanıt kendi adında bulunuyorsa ulusunun da kesinlikle yazılması gerektiğini düşündü. Rus Bezuhov yazdı, sayıları topladı ama 671 çıktı. 5 sayı fazlaydı ve bu 5 E harfine İmparator Napolyon deyimindeki artikelde bulunan ama düşmüş olan E'ye karşılık geliyordu. E harfini aynı biçimde ama kurallara aykırı olarak düşürerek aradığı yanıtı, toplamı 666 eden Rus Bezuhov'da buldu. Bu buluşla heyecanlandı. Apokalips'te bildirilen olayla nasıl ve ne gibi bir ilintiyle kendisi arasında bağ kurulmuş olduğunu bilmiyordu. Ama bu ilintiden de hiç kuşku duymuyordu. Natasha'ya duyduğu aşk, Deccal, Napolyon saldırısı, kuyruklu yıldız, 666, İmparator Napolyon ve Rus Bezuhov'un, evet, bütün bunların olgunlaşarak birleşmesi, patlaması ve kendisini tutsağı gibi duyduğu gizemli ama bayağı Moskova kibarlar dünyasından çekip çıkarması, büyük bir sınanmaya, bir mutluluğa götürmesi gerekiyordu. Ayinin yapıldığı pazardan bir gün önce Pierre, halka bildiriyi ve ordudan gelen son haberleri yakın dostu Kont Rostopçin'den alıp Rostov'lara getirme konusunda söz vermişti. Sabah Kont Rostopçin'e gittiğinde ordudan yeni gelmiş bir kurye ile karşılaştı. Pierre'in tanıdığı ve Moskova balolarında sık sık rastladığı birisiydi bu kurye. "Ne olur bana yardım edin," dedi. "Çantam yakınlarınızın mektuplarıyla dolu." Bu mektupların arasında Nikolay'ın babasına yazdığı da vardı. Pierre bunu aldı, Kont Rostopchin'de imparatorun Moskova halkına çağrısının yeni basılmıştı, bir kopyasını, son günlük buyrukları gözden geçiren Pierre, bunlardan birinde ölülere, yaralılara ve ödüllendirilenlere ilişkin haberleri okurken, Ostrovna Savaşı'nda gösterdiği yararlılık dolayısıyla 4. dereceden Georgiev nişanı ile ödüllendirilen Nikolay Rostov'un ve aynı günlük buyrukta nişancı alayı komutanlığına atanan Andrei Bolkonski'nin adlarını gördü. Pierre, Bolkonski'yi Rostov'lara anımsatmak istemezdi ama oğullarının ödüllendirilmiş olduğunu onlara bildirme isteğinin önüne geçemedi ve öğle yemeğinde kendisi götürmek üzere Çar'ın çağrısını, Rostopçi'nin duvar resmini ve öteki buyrukları yanına alarak o buyruğu ve mektubu Rostov'lara gönderdi. Kont Rostopçin'le yaptığı konuşma, Kont'un telaşlı ve tedirgin durumu, ordudaki kötü durumdan aldırmazca söz eden kurye ile karşılaşması, Moskova'da casusların yakalandığı ve Napolyon'un Ağustos'tan önce her iki başkente de gireceğini açıklayan bir kağıdın kentte elden ele dolaşması konusundaki söylentiler, ertesi gün Çar'ın beklenen gelişi, evet bütün bunlar kuyruklu yıldızın ortaya çıkışından ve özellikle savaşın başlarından beri Pierre'in yakasını bırakmayan heyecanı ve bekleyiş duygusunu daha da güçlendirmişti. Orduya katılma düşüncesi çoktandır kafasındaydı ve böyle yapacaktı. Ama önce evrensel barışı sağlamak ve savaşın ortadan kaldırılmasını gerçekleştirmek isteyen Mason Derneği'ne bağlıydı ve ayrıca üniforma giyen ve yurtseverlik gösterisi yapan çok sayıda Moskovalı bayları görünce aynı adımı atmaktan utanç duyuyordu. Orduya katılmamasında en çok etkisi olan şey ise kendisinin yani Rus Bezuhov'un canavarın gizemli sayısı olan 666'ya sahip olduğu ve iri sözler, sövgü dolu sözler söyleyen canavarın iktidarını sona erdirmek konusunda kendine verilen görevin ta öncesizlikten belirlenmiş olduğu ve bundan ötürü herhangi bir girişimde bulunmanın kendisine düşmediği, olacak olanları beklemesi gerektiği yolundaki belli belirsiz düşüncesiydi. 20. Rostov'larda her pazar olduğu gibi yakın tanıdıkları olan kimileri öğle yemeği yiyorlardı. Pierre onları yalnız bulmak için önceden gelmişti. Pierre bu yıl o deyin şişmanlamıştı ki, eğer böyle uzun boylu, geniş omuzlu, güçlü gövdeli olmasa biçimsiz görünürdü. Ağırlığını kolaylıkla taşıdığı belliydi. Merdivenleri soluyarak ve kendi kendine bir şeyler mırıldanarak çıktı. Arabacısı bekleyip beklemeyeceğini artık sormamıştı. Kont Rostov'lara geldi mi 12'ye kadar kalacağını bilirdi. Rostov'ların uşakları pelerinini çıkarmak, bastonunu, şapkasını almak için sevinçle atıldılar. Pierre kulüp alışkanlığıyla bastonunu da şapkasını da sofada bırakırdı. Rostov'larda ilk gördüğü Natasha oldu. Daha onu görmeden sofada pelerinini çıkarırken onun sesini duymuştu, salonda solfej yapıyordu. Pierre hastalığından beri onun şarkı söylemediğini biliyordu. Bunun için sesinin uyumu onu sevindirmişti. Kapıyı yavaşça açtı. Natasha'yı ayinde giydiği leylak rengi giysiyle odada gezinerek şarkı söyler buldu. Kapıyı açtığında Natasha'nın arkası dönüktü ama birdenbire geri dönüp de Pierre'in ablak, şaşa kalmış yüzünü görünce kızardı, hızla ona yaklaştı. "Gene şarkı söylemeyi denemek istiyorum," dedi. "Ne de olsa bir iştir," diye özür diler gibi ekledi. "Çok güzel." Pierre'in çoktan beri onda görmediği bir canlılıkla, "Geldiğinize çok sevindim. Bugün o deyin mutluyum ki," dedi. "Biliyorsunuz Nikolay Saint-Georges nişanı aldı. Onun adına öyle gurur duyuyorum ki." "Elbette, günlük buyruğu ben gönderdim. Hadi ben size engel olmak istemem," diye ekledi ve konuk salonuna geçmek istedi. Natasha onu durdurdu. "Kont, şarkı söylemem kötü mü?" dedi. Kızararak ama gözlerini indirmeksizin sorar gibi Pierre'e bakıyordu. "Hayır, niçin? Tersine. Ama niçin bunu bana soruyorsunuz?" Natasha, "Ben de bilmiyorum," diye hemen yanıt verdi. "Ama sizin hoşunuza gitmeyecek hiçbir şey yapmak istemem. Size her konuda inanırım. benim için ne deyin değerli olduğunuzu, benim için neler yaptığınızı bilemezsiniz. Hızlı konuşuyordu, bu sözler üzerine Pierre'in nasıl kızardığını ayrımsamamıştı. Yine bu günlük buyrukta onun, Bolkonski'nin bu sözcüğü sesini alçaltarak çabuk çabuk söyledi. Rusya'da olduğunu, gene orduda hizmet ettiğini gördüm. Ne dersiniz diye çabuk çabuk ekledi. Anlaşılan söylemek için acele ediyordu. Çünkü sözünü bitirmeye gücü yetmeyecek diye korkuyordu. Beni bir gün bağışlarlar mı acaba? Bana karşı kötü duygular beslemeyecek mi? Ne dersiniz? Düşünceniz nedir? Pierre, ben o düşüncedeyim ki dedi. Onun bağışlayacağı bir şey yok. Ben onun yerinde olsam. Ansızın bir çağrışımla bir başkası ve dünyanın en iyi ve özgür erkeği olsaydı, karşısında diz çöküp kendisiyle evlenmesini istediğini Natasha'ya söylediği anı anımsadı Pierre ve aynı sevecenlik, acıma ve aşk duyguları sardı benliğini, dilinin ucuna aynı sözler geldi. Ama Natasha onları söylemesine fırsat bırakmadı. ''Aa siz, bu siz sözcüğünü heyecanla söylüyordu. Siz başkasınız, sizin gibi yürekli, sevecen, iyi insan tanımıyorum, olamaz da. Eğer o zaman, dahası şimdi siz olmasaydınız durumum ne olurdu bilmem çünkü.'' Birdenbire gözleri doldu, öteye döndü. Notayı gözlerine yaklaştırdı, okumaya başladı, gene salonda dolaşmak üzere yürüdü. Bu sırada Petya koşarak konuk odasına geldi. Petya şimdi güzel, pembe beyaz, 15 yaşında kalın ve kırmızı dudaklı, Natasha'ya benzeyen bir gençti. Üniversiteye hazırlanıyordu ama son zamanlarda arkadaşı Obolenski ile gizlice süvari yazılmaya karar vermişlerdi. Petya bu konuyu konuşmak üzere adaşına koşmuştu. Süvariliğe kabul edilip edilmeyeceği öğrenmesini Pierre'den istedi. Pierre Petya'yı dinlemeden salonda dolaşıyordu. Petya kendisini dinlemesi için elini çekiştiriyordu. ''Ya benim işim Pyotr Kirilliç, Tanrı aşkına, bir umudum sizde.'' diyordu. ''Aa evet, senin işin. Süvari mi olmak istiyorsun?'' ''Söylerim, söylerim. Bugün kesinlikle söylerim.'' Yaşlı kont, ''E dostum, bildiriyi buldunuz mu?'' diye sordu. ''Kontes, Razumovskiler'de ayindeydi. Yeni bir dua dinledi. Çok güzeldi.'' diyor. Pierre, ''Buldum.'' diye yanıt verdi. ''Yarın çar geliyor.'' Olağanüstü bir soylular toplantısı yapılacak. 10 toplanma var diyorlar. Ha, sizi kutlarım. Evet evet, çok şükür. E ordudan ne haber? Bizimkiler gene geri çekildiler. Smolensk dolaylarındalar diyorlar diye yanıt verdi. Aman tanrım, aman tanrım dedi. Bildiri nerede? Bildiri, ay evet. Pierre cebinde kağıtları aramaya başladı, bulamadı. Ceplerini karıştırmayı sürdürürken içeri giren kontesin elini öptü. Besbelli artık şarkı söylemeyen ama konuk salonuna da gelmeyen Natasha'yı bekleyerek kaygılı kaygılı bakınıyordu. ''İnanın onu nereye soktum bilmiyorum.'' dedi. Kontes, ''Ah hep her şeyi yitirir.'' dedi. Natasha duyarlı, heyecanlı bir yüzle geldi. Sessizce Pierre'e bakarak oturdu. O içeri girer girmez Pierre'in hüzünlü yüzü parladı. Kağıtları aramayı sürdürürken birkaç kez ona baktı. ''İnanın gidip getireceğim, evde unuttum, kesinlikle. Ama yemeğe geç kalırsınız. Ah, arabacı da gitti.'' Ama kağıtları aramak için sofaya giden Sonya onları Pierre'in şapkasının içinde buldu. Pierre onları özenle astarın arasına yerleştirmişti. Pierre hemen okumak istedi ama anlaşılan bu okumadan büyük bir zevk bekleyen yaşlı kont, ''Hayır, yemekten sonra.'' dedi. Yemekte yeni Saint-Georges Şövalyesi'nin sağlığına şampanya içildiği sırada, Şinşin, yaşlı Gürcü prensesinin hastalığına, Metivye'nin Moskova'dan gittiğine, Rostopçin'e bir Alman getirildiğine, ona bunun bir şampiyon olduğu bildirildiğine, dipnot, Fransızca espiyon sözcüğünden gelen Rusça spiyon, casus anlamına gelir. Halk bunu şampiyon biçiminde söyler ve bu da Fransızca mantar anlamına gelir. Kont Rostopçin'in kendisi böyle anlatıyordu. Ve Kont Rostopçin'in halka bunun bir şampiyon değil, basbayağı eski bir mantar Alman olduğunu söyleyerek şampiyonun serbest bırakılmasını buyurduğuna ilişkin kent haberlerini anlattı. Boyuna da yakalıyorlar, dedi Kont. Ben de Fransızcayı az konuşmasını Kontes'e her zaman söylerim. Zamanı değil şimdi. Şinşin, duydunuz mu, dedi. Prens Golitsin bir Rus öğretmen tuttu, Rusça öğreniyor. Sokaklarda Fransızca konuşmak tehlikeli olmaya başladı. Ne dersiniz Kont Pyotr Kiriliç? Milis toplamaya başlanınca sizin de ata binmeniz gerekiyor değil mi, dedi. Pierre yemekte hep sessiz ve düşünceliydi. Bu söz üzerine bir şey anlamamış gibi Kont'a baktı. Evet evet, savaşa, dedi. Hayır, askerlik nerede, ben nerede? Bununla birlikte her şey öyle tuhaf, öyle tuhaf ki. Ben de bir şey anlamıyorum. Bilmem, savaşın zevklerinden öyle uzağım ki. Ama bu zamanlarda kimse bir şey söyleyemez. Yemekten sonra Kont rahatça koltuğa yerleşti. İyi bir okur olarak bilinen Sonya'nın okumasını ciddi bir yüzle istedi. Birinci başkentimiz Moskova'ya. Düşman büyük güçlerle Rusya'nın sınırlarını aştı. Sevgili yurdumuzu yakıp yıkmaya geliyor. Sonya incecik sesiyle dikkatli dikkatli okuyordu. Kont gözlerini kapamış, kimi yerlerde kesik kesik içini çekerek dinliyordu. Natasha dimdik oturuyor, dikkatle bir babasına bir Pierre'e bakıyordu. Pierre onun bakışlarını üzerinde duyumsuyor, ona bakmamaya çalışıyordu. Kontes bildirinin her tumturaklı söylemine karşı hoşnutsuzluk anlatan bir tavırla ve öfkeyle başını sallıyordu. Bütün bu sözlerde o yalnız oğlunu tehdit eden tehlikenin henüz ortadan kalkacağı benzemediğini duyumsuyordu. Şinşin dudaklarında alaycı bir gülümsemeyle, belli ki ilk gülünç bulduğu şeye, Sonya'nın okuyuşuna, Kont'un söyleyeceği söze, dahası daha iyi bir bahane bulamazsa bildirinin kendisine gülmeye hazırlanmıştı. Rusya'yı tehdit eden tehlikelere, Çar'ın Moskova'ya özellikle ünlü soylulara bağladığı umutlara ilişkin kısımları okuduktan sonra, Sonya sesinin daha çok dikkati üzerine çekmiş olmaktan gelen titreyişiyle son sözleri okudu.